Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli dostlar, ilk insan babamız Adem aleyhisselam, bildiğiniz gibi cennette yaratıldı. Allah ilk insan için ilk konak olarak cenneti hazırladı. Sonra Havva annemizi yarattı yine cennette ve onlara bir imtihandan geçirileceklerini bildirdi. Bu imtihandan başarıyla çıkmaları gerektiğini hatırlattı. Bildiğiniz olaylar, kısaca özetliyorum. Sonra Allah murad etti. Adem aleyhisselamın huzurunda cennetteki bütün meleklerin ve bu meleklerle beraber bulunan iblisin secde etmesini, saygı göstermesini emretti. Melekler Allah'ın emrine itaat edip Adem aleyhisselamın önünde saygıyla eğildiler. İblis o zaman cennet erkanından birisi. Akıl yürüttü. Benim yaratıldığım ham maddeyle bu insanın yaratıldığı ham madde aynı değil. Ben bunun önünde eğilmem dedi. Çünkü iblis ham madde olarak ateşten yaratılmıştı. Babamız Adem'in de çamurdan yaratıldığını gördü orada. Böyle işte çamur bir şey, bunun önünde ben eğilmem dedi. Allah-u Teala onun bu edep dışı, itaatsiz hareketinden dolayı cennetten çıkmasını emretti. Adem aleyhisselamın yüzünden iblis, o zamanki adıyla, cennetten kovuldu. Cennetten kovuldu derken çok da kolay bir olay değil. 1000 sene, 5000 sene, 20000 sene, 1 milyon sene den fazla bir zaman bulunduğu yerden kovuldu. Ama inadından da vazgeçmedi. Allah-u Teala'ya dedi ki, madem beni bu Adem'in yüzünden, bu cennetten kovdun, benden belli emirlerini kaldır veya bana belli bir müsamaha göster. Özetleyerek söylemek istiyorum. Ben bundan ve çocuklarından intikam alayım dedi. Allah-u Teala da bu yeryüzündeki düzenin kurulabilmesi için iblise Adem'den ve Adem'in çocuklarından intikam alması için kıyamete kadar süre verdi. Böylece iblis cennetten kovulduğu için adı şeytan oldu. Şeytan kovulmuş demek. Allah-u Teala da Adem aleyhisselama ona aldanmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bildiğiniz meseleler, ben böyle üstün körü anlatıyorum. Babamız Adem aleyhisselam çok dayanamadı. Şeytanın aldatmalarına, tuzağına kapıldı ve o da cennetten kovuldu. Adem aleyhisselam, Havva annemiz ve iblis, sonra şeytan, üçü cennetten kovuldular. Dünyaya gelindi. Dünyaya gelindiğinde Allah-u Teala bu dünyaya gönderiliş nedeninin iblisin tuzağı olduğunu Adem aleyhisselam'a hatırlattı. Ve gönderdiği her peygambere de onun yüzünden dünyaya kovulduklarını, tekrar cennete dönmenin şartının ona aldanmamak olduğunu her gelen peygamber, her Allah'ın gönderdiği kitap vurgulaya vurgulaya anlattı. Bu kovulduğumuz, babamızın zamanında kovulduğumuz cennete, baba toprağına geri dönebilme şartı, kovuluş gerekçesinden arınmaktır. Yani şeytandan sıyrılmaktır. Bunun için kardeşler, abdesti bilmek kadar, guslü bilmek kadar, Kur'an okumayı bilmek kadar önemli bir bilgi, şeytanı tanımaktır. Şeytanı tanımayan, Kur'an bilse de, Kur'an okurken şeytanın tuzağına düşer. Babamız, Adem aleyhisselam, cennet gibi bir yerde bunun tuzağına düştü. Böyle batık, bir çöplük gibi bir dünyada, her şeyin şeytana kanat olup destek verdiği bir ortamda, namaz kılarken bile şeytana takılabilirsin. Oruç tuttuğun anda bile şeytana takılabilirsin. Hatta ve hatta hac edip Mina'da şeytan taşlarken senin gözünü çıkarabilir o. Şeytanı taşladığını zannederken bile taşı kafana yiyebilirsin. Bu nedenle şeytanı tanımak, ki Allah Kur'an-ı Kerim'de şeytanla ilgili koymuş olduğu ayetleri inceliyoruz. Namazı anlatan ayetlerden az değil bakıyoruz. Orucu anlatan ayetlerden çok daha fazla. Zekatı anlatan ayetlerden çok daha fazla şeytanı anlatan ayetler. O kadar ki şeytanın cüret edip Allah-u Teala'ya karşı konuştuğu sözleri bile anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Tıpkı Firavun'un kaba sözlerini Kur'an-ı Kerim'in anlattığı gibi. Bunun için Müslüman düşmanını tanımadan herhangi bir tedbir alamaz düşmanına karşı. En iyi tedbir seninle uğraşan düşmanı tanımandır. Gücünü, kuvvetini, yolunu, yordamını bilmendir. Bunun için kardeşler, şeytanı tanımak zorundayız. Bu tanıma, ondan kurtulma ve yeniden babamızın çıktığı cennete dönme mücadelemizde en önemli silahlarımızdan birisidir. Bu durumda bir, şunu bilmemiz gerekiyor. Bir, kardeşler, şeytan korsan bir terörist değildir. Kötü bir cin filan değildir. Şeytan çalışma ruhsatını Allah'tan almış bir beladır. Ne dedi Allah Teala'ya? Bunların babasının yüzünden cennetten kovuldum. Bana izin ver, bunlardan intikam alayım dedi. Allah Teala'na cevap verdi. Beni bırakıp sana aldanacaklar varsa hepsi senin olsun buyurdu. Dolayısıyla şeytan kaçak çalışmıyor. Ruhsatlı çalışıyor. İzin belgesi de Allah'tan. Bunun doğal sonucu nedir? Kıyamet günü veya şimdi bu dünyada herhangi birimiz, yahu ne bileyim işte birden şeytan karşıma çıktı, nereden bileceksin şeytan çıktı deme hakkına sahip değil. Zira Allah bizi şeytanlı bir dünyaya gönderdiğini söyledi zaten. Bunun için unutmayacağız. Şeytan hakkında kovdurma yok etme yetkimiz yoktur bizim. Herhangi birimiz, herhangi bir Müslüman, Allah şeytanın belasını versin diyemez. Desen de bir geçerli dua olmaz bu. Şeytana Allah bela verecek olsa, kıyamete kadar yaşama hakkı vermezdi ona. Hem eylemlerini yapmak için yetkilendirecek, güç verecek Allah, hem de senin belandan dolayı ayağını kıracak. Olur mu öyle bir şey? Şeytan, Allah belasını versin, gözü kör olsun, ayağı kırılsın demekle şeytana hiçbir şey olmaz. Kıs kıs güler bundan o. Üfürerek güneşi söndürmek gibi gülünç bir şey olur. Ya ne yapabilirim? Eûzu billahi mineşşeytanirracim diyebilirim. Beni şu melun şeytandan kurtar ya Rabbi diyebilirim. Zaten bahçenin kapısına köpeği bağlayan o. Senin yapabileceğin şey, tut şu köpeği geçeyim buradan demektir. Kendin cedelleşmeye kalkarsan yara bere eder seni. Birinci bilmemiz gereken kural bu. Şeytan Allah'tan aldığı izinle, Allah'tan aldığı güç ve kuvvetle bizimle uğraşıyor. Kaçak değil, korsan değil. Ve o kadar yetkili ki, insanoğlunun yatak odasına gelip oturmaya hakkı var. Çalışma ruhsatında yazıyor, yatak odasında oturabilirsin. Camilere girme hakkı var. İş yerine girme hakkı var. Damarlarında dolaşma hakkı var. Yetkili. İzinsiz girdi diye ihbar edecek halin yok. Girmemesini sağlayacak halin var. Boş bulunursun da sen. Girerse kaçak girdi, tutanak tutturayım falan diyemezsin. Hukuk mukuk yok o zaman. Çünkü hukukun en büyük kuralı boş bulunup girmesine zemin sağlamamaktı. Birinci kural bu. İki, bizimle şeytan arasında büyük bir dengesizlik vardır. Bir, biz şeytana göre amatör bile değiliz. O bize karşı ciddi bir şekilde profesyonel çalışıyor. Neden? Kaç yaşındasın? 50 yaşındasın. Doğduğun gün ilim öğrenmeye, tesbih çekmeye başlasan 50 senedir şeytana karşı kumanya biriktiriyorsun demektir. 50 senedir bunu yapabiliyorsun. Şeytan Adem Aleyhisselam'dan beri bu işten geçindiğine göre kaç yıllık deneyimi var? Sen kaç şeytan gördün, o kaç insan cehenneme düşürdü. 120 bin peygamberi çıkarırsan eğer, bütün insanlar tezgahından geçmiş. Bunun için şeytanla aramızda ciddi bir dengesizlik var. Uğraşırken bilek güreşi yapıp gel bakalım diyemezsin. Senin bileğini tutmadan dirseğini çökertir senin zaten. Bunun için şeytanla uğraşılmaz. Şeytanın taktikleriyle uğraşılır. Çünkü Kur'an-ı Kerim şeytanı yumruklayın demiyor. Adımlarını izlemeyin diyor. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın adımlarını izlemeyin diyor Allah Teala. Bu ne demek? Taktiklerine dikkat edin. Bu güç dengesizliği, aradaki uçurum, taktikten başka uğraşacak veya mücadele edecek bir alanımız olmadığı sonucunu doğuruyor ya. Mesela şeytan sabah namazına kalkmamanı ister. Ama o mücadeleye seni kaldırmama mücadelesine sabah ezanı okununca başlamaz. Ne zaman başlar? Sabah kaçta kılınıyor? 5'te kılınıyor. O akşam 5'te başlar. Adem Aleyhisselam'dan beri bu işten geçiniyor. İşi gücü namaz kıldırtmamak. Ne yapar? Sabah ezan okununca bugün kılma demez kimseye. Bu sözü inandırıcı bir kulağa koyamayacağını bilir o. Ne yapar? Akşam 5'te senin namazını sabah 5'te kaçırtmak için 12 saat önce başlar. Ne yapar? Akşam yemeğinde sana 2 günde eritemeyeceğin yağlı şeyler yedirir. Köftesinden çorbasına kadar, tereyağından barutuna kadar ne yiyeceksen yersin. Bir de misafirlikte Allah için bunu yaptırır sana. Sonra o mideyle sen akşam 11'de yatağa girdin mi? 3'e 4'e kadar zaten kıvranacaksın. Uyuyamayacaksın ki. 4'e doğru gözlerin kapanacak. Cep telefonunu kurmuşsun. Müezzin bağırıp duruyor. Arkadaşın kalk diyor. Hanımın kalk diyor. Eşin kalk diyor. Dinamit patlatsalar seni kim kaldıracak bir daha namaza? Akıllı bir savaşçı ta gerilerden düzenek kuruyor. Sen cep telefonunu kuruyorsun, sabah namazına kalkma. 3 defa zır zır yapmakla seni kim kaldırabilir o saatte? Miden gurgur yapıyor akşamdan beri. Telefonu nasıl duyacaksın? Sabah namazını kaçırmamak için, sabah namazı tuzağında şeytana yakalanmamak için ciddi olan Müslüman, akşam yağlı yemek yemeyecek, sabah namazına kalkamam diye. Mücadele böyle yapılır. Geçen akşamki kaçırdığın namaz da böyle olmuştu zaten. Ondan ibret almadıysan, geçen haftaki, geçen ayki kaçırdığın sabah namazı da böyleydi zaten. Ya seni misafirlik oyunuyla 1'e 2'ye kadar oturtur, namaza kaçırttırır sana, veya yemek yedirttirir, film izlettirir, bir şey yaptırır. Ama sabah namazına kalkma demez kimseye o. Aramızdaki güç farkı profesyonellik getiriyor beraberinde. O nice milyarlarca insanı sabah namazına kaldırmamak için uğraşmış, öyle dosyaları var ki boyuna, postuna, kıl sayına göre sana rol biçiyor. Bu model şununla kalkmaz namazı diyor, tamam. Mesela bakıyor ki senin tipin böyle kaşları çatık, sert bir tip. Ne yapıyor sana? Akşamdan sonra evde çocuklara karşı seni bir sinirlendiriyor. Uf puf yapıp uyuduyorsun, uyuyamıyorsun. Sabah namazını kaçırıyorsun uykun, bu düzenin bozulduğu için. Herkese göre ayakkabısı vardır onun. Her ağza göre bir kaşık koyar. Sen ilk defa şeytan görüyorsun. Onu da gördüğün yok zaten. O ise senin babanın babanın babasının babasının babasının Adem'e kadar olan bütün babalarıyla uğraşmış. Sen televizyonun oynadığı, köftelerin pişmeden çiğ çiğ yendiği evlerde sabah namazı kılıp kılmama tehlikesi yaşıyorsun. O cennet gibi bir yerde babanı kandırmış. Buradaki alkol şişesine aldanıyor. Babam cennette, cennet ırmağına aldandı. Bunun için şeytanla uğraşmak, Allah belasını versin, ayağı kırılsın demek değildir. Kör dua bunlar. Boş dua. Taktikleriyle savaşabilirsin. Eğer çabuk gerginleşen, çabuk sinirlenen bir insansan, seni sinirlendirecek bir ortama girmeyeceksin. Oraya girdikten sonra lanetli şeytan kavga ettirdi bizi diyemezsin bir daha. Eğer sen Müslümanların çorap kokusundan dolayı camide huysuzluk çıkaracak bir düzene sahibiysen ön safta namaz kılacaksın. Ki cami zevkin nefrete dönüşmesin. Şeytanla uğraşamayız. Ruhsatlı çalışıyor. Ama taktikleriyle uğraşabiliriz. Aramızda bir güç dengesizliği daha var. O da nedir? Biz şeytanla Görmediğimiz halde mücadele ediyoruz. O ise bizi görüyor. Damarlarımızda dolaşıyor. Şu kadar ki, biz onu görmüyoruz ama Allah bize yardım ediyor. Allah'a sığınan şeytanın tuzağına düşmüyor. Kardeşler, ve en önemli meselemiz, şeytanın eline şifre vermemek lazım. Şeytan senin şifreni çözdü mü kasanı çözer. Kalbini söker götürür alimallah. Burada bir örnek zikredeceğim. Sonra da onun bize yansıması hakkında konuşacağım. İstirham ediyorum. Kendisine iğne battığını zannedenler üzerine almasınlar bunu. Yani üç kişi alınacak diye hakikati konuşmaktan geri kalamayız biz. Bazı Müslümanlar örflerinden, geleneklerinden dolayı, işte bir takım aile anlayışlarından dolayı küpürüp köpürüyorlar. Haksızlık bu. Biz peygamberimizi konuşuyoruz, Kur'an'ımızı konuşuyoruz. Varsa yanlışlık peygamberde değildir bu. Bakınız kardeşler, Peygamber aleyhisselam efendimiz bir Ramazan günü Mescid-i Nebi'de itikaftaydı. Ne demek itikaftaydı? 10 gün Mescid-i Nebi'de kalıyordu, evine gitmiyordu. Buna itikaf denir. Sünnetlerden bir sünnettir. Hanımlarından bir tanesi, Safiye annemiz, akşam karanlığı çökmeye başlayan bir saatte, saçlarını taramak üzere Efendimizin yanına gelmiş. Peygamber aleyhisselam, Mescid-i Nebi ve peygamberin hanımı, müminlerin annesi. Üçü bir yerdeler. O mescid, hangi mescid? Cebrail aleyhisselamın ve Allah'tan başka sayısını kimsenin bilmediği meleklerin o anda doldurduğu mescid. Mescid-i Nebi. Efendimiz itikafta, Safiye annemiz de saçlarını taramış. İki tane Medineli sahabi de mescide gitmeye düşünmüşler. Gelmişler, tam köşeden bakmışlar ki Peygamber Efendimiz aleyhisselam ve yanında bir hanım var. Girip rahatsız etmeyelim demişler. Başka tarafa dönmüşler hemen. Yani oraya gitmiyor gibi yapmışlar. Efendimiz aleyhisselam da ellerini çırpmış. Gelin gelin buraya gelin buyurmuş. Buyur ya Resulallah demişler. Yabancı bir kadın değil ha. Hanımım Safiye, yanlış anlamayın demiş. Subhanallah ya Resulallah demişler. Hiç bizim aklımızdan böyle bir şey geçer mi? Sen Mescid-i Nebi'de Cebrail gelip gidiyor, bir kadınla yanlış bir halde bulunacaksın. Estağfurullah. Hiç böyle bir şey der miyiz biz ya Resulallah dediler. Doğa demez hakikaten. Buyurmuş ki öyle değil, öyle değil. Şeytan insanın damarlarında dolaşır, neler söylettirir buyurmuş. Kardeşler, Kur'an'da İfk suresi diye, İfk olayı diye bir olay var. Nedir o? Şu bahsettiğimiz, biz öyle bir şey der miyiz ya Resulallah? Ne demek? Tövbe tövbe. Olayından 6 ay sonra, 7 ay sonra Hazreti Ayşe annemiz için zina ettiği iftirasının konuşulduğu Medine'de olduydu bu olay. Öyle bir şey der miyiz dediler? Dediler. Sonra dendi. Onlar demedi, öbürleri dedi. Ne kadar doğru söylemiş demek ki peygamberimiz. Hiç biz peygamber için böyle bir şey der miyiz dediler. Başkaları yine Resulullah'ın aleyhisselam arkasında namaz kılan başka sahabiler o maceraya katıldılar. Ya gencecik kadın bu işi niye yaptı dediler. Demek ki şeytana şifre vermemek lazım. İşin özeti bu. Şimdi akrabayız diye 18 yaşında genç kızla 25 yaşında delikanlı aynı ortamda bir Karı kocanın kalması bile çok uygun olmayacak ortamlarda. Saatlerce duracaklar. Akraba bunlar. Beraber büyüdü. Bunlar kardeş büyüdüler, teyze çocukları filan diyeceksin. Bu günahtır deyince de ya çok kötü niyetle bakıyorsun bu olaya olacak. Öyle değil. Öyle değil. Batsın geleneğin senin. Geleneklerde böyleymiş. Ne geleneği kardeşim? Şifreyi yakaladı mı şeytan? Onun geleneği yok artık. Ne kadar örneği var hayatımızda bunun? Sadece kadın erkek olayı değil. İnsanlar şu melanet sigaraya nasıl başlıyorlar? Öğretmenler mi okulda tarif ediyor sigaraya başlamayı? Görerek başlıyorlar. Tepkisizlikten dolayı başlıyorlar. Benim çocuğum evimize bir misafir geldi. İçeri almadık. Dışarıda konuşmamız gerekiyordu. Misafirin, yani misafir dediğim adres sormak için yoldan geçerken çıktım, adres tarif ettim. 6 yaşında oğlum geldi, dedi ki amca sen kafir misin dedi. Niye oğlum dedi. Sigara içiyorsun sen dedi. Öyle git oyununa da devam etti o. Adam dedi ki beyefendi çocuğunuzu çok kaba yetiştiriyorsunuz dedi. Bırak çocuk yaşasın dedim ya. Ölmemenin şartı görüyorsun. Bunu gavurluk görürse belki içmez dedi. Böyle söylemeseniz Dünya Sağlık Örgütü falan tarif etseniz dedi. Bu yaşta gavurluktan anlaşılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nü takmıyor kimse dedim gördüm. Şimdi sigara nasıl alışılıyor? Ya içmesen de iyi olur diyorsun. Hayatta sigara içmedin. Deden içmemiş. İçenlerin yemeğini yememiş. Sülalende içen yok. Ben senin evinde küllük görüyorum. Sen sigara içmiyorsun. Misafir geliyor. Mikrop var sende. Sen torununun sigara içmesini engelleyemezsin. Hayatta o küllüğü de S harfini de evine sokmayanlar bile çocuklarını kurtaramıyorlar sigaradan. Sen zaten küllüğü getirmişsin torununun önüne. Niye içmesin? Biz şeytanı bacadan girecek zannediyoruz. Anahtar elinde ya. Senden zaten anahtarı almış o kopyasını. Yaptırmış bir tane, istediği zaman giriyor içeri. Namazsızlık bir günde başlamıyor. Adım adım örülüyor bu. Çocuk küfrü, kaba sözü, bedduayı bir günde öğrenmiyor. Kelime kelime, alfabe öğrenir gibi öğreniyor. Biz şeytanın dozerle gelip evimizi yıkacağını zannediyoruz. Boşanmış bir aileyi alınız. Onun boşanma gününden geriye doğru gidin. Göreceksiniz ki 2 sene önce, mesela 2 sene önce damadın kaynanası için ben anamla uğraşamıyorum, bununla mı uğraşacağım tipli bir sözden başlamıştır o. Şimdi 2 sülalenin silahla dövüştüğü bir kavgaya dönmüştür. Aslı muhakkak bir çekirdektir. Küçücük bir sözdür. Senin anan diye hanımına hitap ettiği gün o aile çökmüştü zaten. O gün şeytan yakaladı yakalayacağı şifreyi. Senin anan dedi ya, bunun içinde bu kaynana kavgasını yürütecek tohum var, çözdü onu artık. Bir önemli mesele var. Biz 70 sene, 80 sene, bilemedin 100 sene yaşarız. İyi ve kötüyü bu 100 yıl içinde bitirmemiz şart bizim. Şeytanın ömrü Adem Aleyhisselam'dan beri alınsa 10 bin sene ediyor. Acelesi yok ki melunun. Evlendiğin gün ver şifreyi ona, 35 sene sonra boşatsın sizi. Acelesi yok. Yeter ki boşan sen. Ama biz 50 sene bir mutlu yaşayacağımız için biz aceleciyiz. Şeytanın herhangi bir aceleciliği yok. Onun için eğer Çocuğunu şeytana teslim etmek istemiyor musun? Balıcı olmasını istemiyor musun? Bir defa küfrettiği gün kalp krizi geçirmen lazım senin, bu çocuk battı diye. O zaman anlarım, sen ciddi bir eğitimcisin. Bir defa ile ne olur dersen, her mermi bir defa girer kalbe zaten. Tehlikeyi şeytan için incelemek zorundasın sen. Bir defa sabah namazı kaçırdığın zaman, o gün hastanelik olacak kadar üzülüyorsan sen, sen Allah'ın izniyle sabah namazı kaçırmazsın bir daha. Ara sıra olur, biz de melek değiliz nihayet dersen, şeytandan kampanyayı kazandın o zaman. Sen kaçmaz bir fırsatsın onun için. Milletin hiç öyle kıldığı yok, biz ya ayda bir defa kaçırmışız. İyi de Ebu Bekir'in de hiç kaçırdığı yok. Niye ondan örnek almıyorsun? Cennete girerken öldün mü sen, peygamberlerle, şehitlerle, salihlerle seni imamlar bedavadan koyuyorlar cennete. Ya Rabbi bir köşesine koy şunu cennetin dediklerini duydunuz mu imamların hiç? Cenazelerde. Bu öldü, koy bir köşesine cennetin diye. Yok. Önce peygamberlerle, şehitlerle, salihlerle, kadınsa Ayşe annemizle, erkekse Ömer'le, cennetin normal giriş katlarına da koymuyorlar seni. Ama namaz kaçırmaya geldi mi hiç kılmayan var, ona ölçüm veriyorsun. Hayır kardeşler, şeytan bir çuval anahtar taşımaz hiçbir zaman. Her kilidin bir şifresini öğrenir o. O şifre bir kere namaz kaçırmaktır. O şifre bir kere küfretmesidir çocuğun. O şifre 1 lira çalmasıdır. Bir çocuk 1 lira çaldıysa ileride soyacağı bankaların listesini hazırlayabilirsin şimdi. 1 lirayla bir banka soymak aynı mı? Aynı değil ama o banka 1 liralarla doluyor, banka oluyor zaten. Bu şekilde bakmak lazım. Bir de önemli bir meselemiz daha kardeşler. Şeytan görünmeyen, ateşten yaratılmış bir varlıktır ama çok sekreter kullanır. O sekreterleri de bizim abilerimiz, amcalarımız, kardeşlerimiz, bizim gibi insanlardır. Onun için minel cinneti ven nas, Kur'an'ın son ayetidir. İnsanların ve şeytanların şerrinden diyor Allah. Cinden ve insandan olan şeytandan Allah'a sığınıyorsun. Demek ki insandan da o melun iblise hiç de yer bırakmayacak kadar kaliteli şeytan oluyormuş. Dedikoducu, laf yayan tipik bir şeytan sekreteridir. İki Müslümanın arasını açacak söz götüren şeytan sekreteridir. İnsan şeytanıdır. Öyle bir berbat şeytandır ki öbürünün yanında ayet-el kürsü okusan bir daha uğramaz sana o gün. Ayet-el kürsü okusan bu biraz daha kudurur. İnsan şeytanıyla uğraşmak daha zor. Bunun için kardeşler, şeytan diye bir düşmanımız var. O bizden güçlü ama bizim en büyük fırsatımız Allah bizimle beraber. Köpeğin sahibi bizi korursa köpek bize bir şey yapamaz. Ama köpek de kendin cedelleşirsen parça parça eder seni. Köpeği sen ısıracak hali yok, o seni ısıracak. Ama sahibi hoş dedi mi durur o. Bunun için şeytana mağlup olmamanın en kestirme yolu Allah ile samimi olmaktır. Mesela abdestli gezersin. Bu Allah'la samimiyettir. Sabahleyin evinden çıkarken ayet-el kürsü felek nasıl okursun? Bu Allah'la samimiyettir. Peygamber aleyhisselam efendimiz ne buyuruyor? Sabah namazını camide cemaatle kılan akşama kadar Allah'ın zimmetindedir diyor. Ne demek zimmetinde? Koruması altındadır. Sana ne şeytan ne bomba hiçbir şey yapamaz o zaman. Ama tek başımıza babamız bile uğraşamadı bu şeytanla. Üstelik de şeytan o gün sıfır tecrübeydi. İlk denek olarak kullandı babamızı, uğraşamadı. Allah yardımcımız olsun. Hem cinlerin şeytanından hem insanların şeytanından korunmuş bir hayat yaşamayı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.